Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Aban 1400 Hicri Kameri 19 Rebiülevvel 1443 ve miladi 26 Ekim 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Irak seçimleri sonuçları isimli programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Galibaf, önceliğimiz medyatik ve bilişsel savaştır dedi. İnsan hakları durumu özel raportörüne Tahran'dan kesin tepki geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı pazartesi günü İran'ın nükleer programında yeni gelişmelere dikkat çekti. Amerika'nın İran özel temsilcisi İran ve Bercam nükleer anlaşması hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı çarşamba günü müzakereleri için Brüksel'e gideceğini duyurdu. Şimdi haberler.
İran İslam Şura Meclis Başkanı bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin birinci önceliği medya ve bilişsel savaş, ikinci önceliği ise ekonomik savaştır dedi. İran Peres'e göre Mehmet Bagır Galibaf, pazartesi günü Meşet'te düzenlenen ulusal toplantının açılış töreninde şunları sözlerine ekledi. Düşman kutsal savunma yıllarında bizimle askeri olarak savaşa girip başarılı olamayacağını anladı. Bu yüzden gerçeklere çarpıtma ve yaptırımları da, yani medya ve ekonomik savaşı örgütleyip uyguladı. Gençlerin inançlarını değiştirmeyi ve zafiyetlerimizi abartmaya ve büyütmeye çalıştı. İşte bu noktada mücahedet ve cihadın önemi fark edilmelidir. Galiba bugün medyanın çıkardığı fitnelerde dikkatli, akıllıca ve devrimci akıl ve ahlak dolu bir şekilde savaşırsak, mükafatı kutsal savunma döneminin operasyonlarından az olmayacaktır. Kutsal savunma sırasında savaşımız ve görevimiz belliydi. Ama bugün düşman farklı bir tarzda geldi dedi. İran İslam Şura Meclis Başkanı şunları sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler siyasal İslam'ı ve öz İslam'ı yok etmek için IŞİD'i kurdu. Ancak bugün devrim ve İslami sistem halkın varlığı ile her zamankinden daha güçlü.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi İran'daki insan haklarının durumuna ilişkin özel raportör Cavid Rahman'ın raporuna kararlı bir tepki göstererek bu tür raporların amacının yalnızca insan hakları belgelerini diğer ülkelere karşı kullanmak olduğunu belirtti. İran'a göre pazartesi günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Zehra Irshadi, insan haklarının korunması ve geliştirmesinin herkes için ortak bir hedef olması gerektiğini belirterek şu açıklamada bulundu. Buna rağmen insan haklarında istikrarlı ilerleme kaydeden ülkeleri seçici olarak taciz etmek için insan hakları mekanizmalarının kötüye kullanılması, dayanışma duygusunun altını oymakta ve insan haklarının yüce insani hedeflerini baltalamaktadır. Irshadi, eldeki tüm deliller ve gerçekler, İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları konusunda özel raportör atanmasının iyi bir niyet çerçevesinde olmadığını gösterse de, İran halkına hizmet etmekten bir an olsun vazgeçmeyecek ve demokratik yönetim sistemini derinleştirecektir ifadelerini de kullandı. İran'ın bu açıklamasında şu ifadeleri yer verildi. İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı diyalog ve işbirliğinin insan haklarının uluslararası düzeyde geliştirmesi ve korunmasını sağlamak için mevcut tek araç olduğuna inanmaktadır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı pazartesi günü İran'ın nükleer programında yeni gelişmelere dikkat çekti. Reuters Haber Ajansı'nın verdiği haberi. Esasen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre İran, Natanz'da %60'a kadar zenginleştiren santrifüj olmayan gelişmiş santrifüjlerden birine %20'ye kadar zenginleştirilmiş uranyum enjekte etmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı geçen hafta İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na geçici olarak %20'ye kadar zenginleştirilmiş uranyumu santrifüje enjekte ettiğini bildirdiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı daha sonra İran'da ürünü toplanmayan bir IR-6 santrifüjüne uranyum enjeksiyonunu doğruladığını ekledi. Amerika'nın Berjon Nükleer Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesinden ve Avrupalı tarafların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini de yerine getirmekte gecikmelerinden 2 yıl sonra İran yükümlülüklerini azaltmak için ajans gözetiminde adımlar atmaya başladı. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların kaldırılması ve Berjon'un diğer tarafları tarafından yükümlülüklerine yerine getirilmesi durumunda Berjon'daki telafi edeceği tedbirlerin geri alınabileceğini her zaman ifade etmiştir.
Amerika'nın İran özel temsilcisi İran ve Berjon nükleer anlaşma hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Fars Haber Ajansı'na göre Robert Malley dün pazartesi Amerika'nın Berjon'dan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden bu nükleer anlaşmanın İran ile daha kapsamlı diplomatik etkileşimler için bir yolun başlangıcı olduğunu iddia etti. Joe Biden yönetimi İran üzerindeki azami baskı politikasının başarısız olduğunu kabul etmesine rağmen Berjon nükleer anlaşmasına dönmek için gerekli önlemleri almayı reddetti ve Trump'ın İran'a karşı politikasını pratik bir şekilde izledi. Biden ve danışmanları Berjon'a dönerek anlaşmayı daha güçlü ve daha uzun vadeli hale getirme platformu olarak kullanmayı planlıyorlar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın anlaşmayı bozan taraf olduğunu belirterek yaptırımları kaldırarak anlaşmaya dönmesi gerektiğini ve Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulaması gerektiğini vurguluyor.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı çarşamba günü müzakereler için Brüksel'e gideceğini duyurdu. İran Peres'e göre Ali Bakri Kene dün Twitter hesabında çarşamba günü Brüksel'de Berjon Ortak Komisyonu Koordinatörü ile sonuç odaklı müzakerelere ilişkin görüşmelerimize devam edeceğim paylaşımında bulundu. Bakri Kene, İran baskıcı ve yasa dışı yaptırımları kaldırmak, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini garanti etmek ihde daha fazla taahhütsüzlük yaşanmaması için güvenilir garantiler sağlamak için eksiksiz ve etkili bir şekilde müzakere etmeye kararlıdır dedi. İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı soru diğer tarafların üye olmayan bir ihlalciyi geçmişteki politikalarına ve yıkıcı mirasını terk etmeye çağırmak da dahil olmak üzere yükümlülüklerine gireni getirmeye gerçekten hazır olup olmadıklarıdır vurgusunda bulundu. Balkırıken'in sözlerine de şunları ekledi. Yenilgiye uğramış maksimum baskı, siyasetinin devamı, zalimane ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması, müzakerelere önündeki engelleri de kaldırmaz. Tam tersi müzakereleri daha da çetrefilleştirir.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi, İranlı vatandaşlar dünden itibaren hava yolculukları aracılığıyla Irak'a vizesiz seyahat edebilirler açıklamasında bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre İreç Mescidi attığı bir tweette şunları paylaştı. Peygamber Efendimizin veladetini tebrik ederek sevgili vatandaşlarımıza dünden itibaren vizesiz geçerli pasaport bilgileri aracılığı ve sağlık protokollerine uyularak uçakla Irak'a seyahat edebileceklerini duyurmak isterim. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyarette İran vatandaşlarının Irak'a hava yoluyla seyahat etmelerine yönelik vize kısıtlamalarının kaldırılması üzerinde mutabakata varılarak idari düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı İran'da korona aşı sürecine yardımcı olmak için 1 milyon doz AstraZeneca korona aşısı teslim edildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın pazartesi günü haberine göre Güney Kore Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Ofisi İran'a 1 milyon doz AstraZeneca aşısının gönderileceğini duyurdu. Bu bakanlığa göre aşılar Batı Asya bölgesinde korona aşılanma sürecini hızlandırma kampanyasının bir parçası olarak ve Tahran ile Seul arasındaki 60 yıllık dostane ilişkilerin bir sembolü olarak çarşamba günü İran'a teslim edilecek. Güney Kore Dışişleri Bakanı Chang Yu-yong'e da yaklaşık bir ay önce İranlı mevkidaşı Hüseyin Emiratullahyan ile telefonla görüşerek İran varlıklarının dondurulması sorununu çözmek için çalışacağını belirtti ve salgının neden olduğu insani krizin üstesinden gelmek için Tahran ile birlikte çalışacağı sözü verdi. Güney Kore'nin İran'a bu ülkenin iki bankasında gaz kondensantı satın alması karşılığında borcunun toplam 7 milyar dolar değerinde olduğunu ve Amerika yaptırımları bahanesiyle Eylül 2018'den bu yana bu borcun durdurulduğunu belirtmekte fayda var.
Türkiye'de son 24 saatte 351.152 COVID-19 testi yapıldığı, 27.663 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 232 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %77,68 oldu. Birinci doz ortalaması %88,95 olurken 1, 2 ve 3 doz aşısına olan vatandaş sayısı da toplamda 115.480.511'e yükseldi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçinin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımız bu saygısız açıklamaya tepkisi ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur. Türkiye diğer ülkelerin iş işlerine her daim saygı duymuştur. Uluslararası hukuk ve tahammül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden özellikle müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz. Altun paylaşımının devamında Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez. Bu davranışları konusunda kendilerine uyarmıştır. Hükümetimiz gerektiğinde ulusal egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi göstererek başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir.
Suriye kaynakları Lazkiye'nin etrafında ve İdlib'in batısından Nusra cephesi teröristleri ile diğer terörist gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi. El Meyadi'nin dün verdiği habere göre El Nusra cephesi teröristlerinin Nazkiye'nin eteklerinde Cebel El Tukmen'deki El Limziya ve El Zaytuna köylerinin yakınındaki bölgeleri kontrol etmesinin ardından El Turki grubunun unsurlarının bölgedeki bazı tepelerden çekildiği belirtildi. Rapora göre Nusra cephesi teröristleri Cebel El Tukmen bölgesinde çok sayıda Çeçen, Türk ve Azeri unsuru esir aldı ve diğerlerini de öldürdü. Bazı kaynaklar ayrıca Cesr el-Şuhur eteklerinde Nusra cephesi teröristleri ile Lazikiye'nin kuzey bölgelerinde bulunan Cundullah teröristleri ile İdlib'in batı bölgelerindeki diğer silahlı gruplar arasında çatışmalar olduğunu bildirdi. Suriye ordusu ve İslami direniş güçlerine karşı ülkenin çeşitli yerlerinde peş peşe yenilgiler alan Nusra cephesi terör örgütü, Türkiye'nin de desteğiyle İdlib'de dahil olmak üzere gerilimi azaltma bölgelerinde varlığını sürdürüyor ve hasmane eylemlerine devam ediyor.
Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Riyad'ın Suriye'ye yönelik politikası yanlış olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Konu hakkında bir rapor yayınlayan Lübnan'ın Ed-Diyar gazetesi bazı güvenilir kaynaklardan naklen Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Riyad'ın Suriye'ye yönelik politikası hakkında itirafını yazdı. Gazete Muhammed Bin Salman geçenlerde Arabistan'a yakın olan Lübnanlı bazı şahsiyetleri Riyad'ın Suriye meselesi ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında yanlış yaptığını da söylediğini belirtti. Gazete Suudi yetkilileri Şam yönetimine karşı politikaları yanlış olduğunu itiraf ederek Lübnanlı şahsiyetlerden Suriye'ye yönelmelerini istediklerini kaydetti. Bundan önce de Korsan İsrail'de bir kaynak Suudi Arabistan Suriye ile ilişkilerine yeniden başlatmak üzere Şam yönetimiyle görüştüğünü duyurmuştu.
Mescid-i Aksa sözcüsü Siyonist rejimin Kudüs'ün Arap İslam kimliğini yok etme saldırganlığı ve Mescid-i Aksa yaptığı saldırının sonuçları konusunda uyardı. El Ahad'in pazartesi günkü raporuna göre Şeyh Muhammed Hüseyin Mescid-i Aksa'nın 250 metre mesafeli batısındaki Siyonist rejim tarafından bir Yahudi sinagogunun restorasyonuna ve Mescid-i Aksa altında şüpheli kazılara atıfta bulunarak işgalciler Mescid-i Aksa'nın etrafındaki açık alanı işgal ederek Yahudilerle ilgili yerler ve tesisler inşa etmek istiyorlar. Bu şekilde boş duran alanları tam kontrollerine geçirmek istiyorlar dedi. Şeyh Muhammed Hüseyin, aşırı Siyonist grupların Mescid-i Aksa'ya satışı girişi ve ayrıca işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Siyonist yerleşim yeri Gafat Hamtos'ta 3000'den fazla kontun yasa dışı inşasına onay verilmesinin, bir olarak bilinen bölgedeki yerleşim alanı inşalarının ve Kudüs'ün kuzeyindeki 9000 dairelik yerleşim alanı planını kınadı.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Merkez Konseyi'nin üyelerinden biri Sami Cacar liderliğindeki Lübnan Kuvvetleri Partisi'nin görevi direnişi kışkırtmak ve direnişe karşı koymaktır ifadesini kullandığı İran'ın El Ahid sitesine istinaden verdiği habere göre Nebil Kabuk pazartesi günü yaptığı açıklamada Lübnan Kuvvetleri Partisi 2009'dan beri Suudi Arabistan ve Amerika'dan fitne çıkarmak ve direnişe karşı kışkırtma yapmak için yardım almıştır ifadelerinde bulundu.
Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Mağrip'teki Suudi Koalisyon askeri kışlasında UNICEF'in gıda yardımlarının bulunmasını eleştirdi. İran'ın El Mesire'den naklen bildirdiğine göre Yemen İnsan Hakları Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen vatandaşlarına gıda yardımları yapılmak yerine askeri kışlalarla yardımlar yapılmaktadır ifadeleri yer aldı. Bu bildirinin devamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten örgütün Suudi Koalisyonu Mağrip'teki siperlerine ve kışlalarına yaptığı gıda yardımını açıklaması istendi.
Ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhani'nin açıklamasından sonra darbe karşıtı gruplar sokaklara çıkarak gösteriler yaptılar. Gazeteler gösterilerde 3 kişi ölürken 80 kişi ise yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterinin İsrail tehditlerine yanıtı etrafında. Siyonist rejim İsrail yetkililerinin İran'a karşı maceracılıkları ve kışkırtıcı tehditleri ve laf azanlıkları son günlerde artmış bulunuyor. Bu husustaki söz laf azanlığı çerçevesinde İsrail makamları İran karşıtı şiddet dolu faaliyetlere bütçe ayrılmasını istediler. İran Ulusal Güvenlik Konsey Sekreteri Ali Şemhani bu tehditlere cevaben Twitter'daki şahsi sayfasında şu açıklamada bulundu. Siyonist rejim İsrail İran karşıtı şirrete 1,5 milyar dolarlık bütçe ayırmak yerine İran'ın ezici tepkisinden doğacak hasarların telafi edilmesi için on binlerce milyar doları temin etmeyi düşünmelidir. Siyonist rejim İsrail'in lideri son 10 yılda İran'ı birçok kez tehdit ettiler. Ancak aynı zamanda İran'la doğrudan karşı karşıya kalamayacaklarını da biliyorlar ve İran'a karşı asla harekat saldırganlık aşamasına girerlerse alacakları ve görecekleri tepkiyi de biliyorlar. Aslında sonucun onlar için felaket olduğunu, rejimin yıkılmasına yol açacak bir tepki olacağını çok iyi biliyorlar. Bu nedenle İsrail açısından tercih edilen seçenek doğrudan karşı karşıya gelmemek tehdit politikasının devam edilmesidir. Bu yaklaşım çerçevesinde yakın zamanda Amerika yaptığı bir ziyarette Irkçı İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Amerikan Başkanı Joe Biden ile yaptığı bir röportajda İran'a karşı yeni bir sözde strateji sundu. Öyle bir strateji ki Siyonist yetkililer tarafından binlerce yaralı ve binlerce ölüm stratejisi olarak adlandırılmıştır. Bu strateji büyük ve yoğun bir saldırıdan ziyade askeri ve diplomatik dahil olmak üzere çeşitli cephelerde sayısız küçük eylemleri birleştirerek İslam Cumhuriyeti ile yüzleşmeyi içeriyor.
Bu konuda iki noktayı da hatırlatmakta fayda var. Öncelikle İsrail'in eylemleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklar yükleyen uluslararası hukukun açık ihlalidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci geçtiğimiz günlerde Güvenlik Konseyi'nin mevcut başkanına yazdığı mektupta İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurucu üyelerinden birine karşı açık ve net sistematik tehdide savurmanın özellikle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin açık ihlali olduğunu belirtti. İkinci önemli nokta ise herhangi bir yanlış hesaplamanın sonuçları ve İran'a karşı olası askeri maceracılığı hususunda Siyonist rejim İsrail'in dikkat etmesidir. Bu hususta Siyonistleri kaygılandıran husus, Amerika'nın İran'a maksimum baskı uygulama politikasının çıkmaza girmesidir. Aslında Amerika'nın İran halkının haklarına uymaktan başka seçeneği de olmamış olmayacaktır. Bu yüzden de İsrail tekrarlanan senaryoların altın çağına geri dönebileceği yanılsaması içinde ise de bu kesinlikle büyük bir hesaplama olacaktır. Böyle bir risk İsrail'in yok olmasına da muadil olacaktır. Siyonist rejimin İran'a yönelik tehditlerine yanıt olarak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami yaptığı röportajda şunları söyledi. Bugünlerde tehditvari sözleriyle konuşanlar özellikle Siyonist korsan rejimi İran ve devre muhafızlarının taarruz ve savunma gücü gerçeğini anlamalı ve bizim savunma stratejilerimizde de hiçbir düşmana, herhangi bir ameline, herhangi bir noktada ve herhangi bir oranda müsamaha gösteremeyeceğini bilmeliler. Bizi sert ve kesin tepkiler göstermeye de mecbur bırakmasınlar. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir saldırıya müsamaha göstermediğini ve onların en ufak bir hatasına en şiddetli şekilde karşılık vereceğini defalarca kanıtlamıştır. Devrim muhafızlarından General Haj Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ve yol arkadaşlarının şehit düşürülmesine ve Amerika'nın da işlediği bu cinayete tepki olarak Irak'taki Amerikan üssüne yönelik füze saldırısı bunun sadece bir örneğidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Taliban'ın Afganistan'da düzenli ordu kurma vaatleri etrafında. Taliban hükümeti Savunma Bakanlığı kayyımı ülkenin sınırlarını korumak üzere düzenli bir ordu kurma çabasında olduğunu belirtti. Taliban hükümetinin savunma bakanlığı kayyımı Muhammed Yakup Mücahit yayınladığı bir mesajla şunları söyledi. Bağımsız bir ulusal ordu oluşturarak Afganistan'ın toprak bütünlüğünü ve hava sahasını korumaya çalışacağız. Taliban Savunma Bakanlığı kayyımı Afgan topraklarını diğer ülkelere karşı kullanmayı reddettiğini de yineledi ve ülkenin sınırlarının korunmasını bir öncelik haline getireceklerini, gelişmiş teçhizata sahip düzenli bir ordu kuracaklarına dair güvence verdi. Muhammed Yakup Mücahit kimsenin Afganistan'ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz açıklamasında da bulundu. Taliban Savunma Bakanlığı kayyımının Afganistan'da tehditlere karşı koymak ve ülkenin sınırlarını korumak için düzenli bir ordu kurmaya çalışmakla ilgili sözleri uzun vadeli bir hedef olmakla birlikte IŞİD terör örgütünün önemli ölçüde tehditlerin arttığı bir sırada Afganistan'daki son haftalarda yaşanan terör saldırıları ve olaylarından kaynaklanmaktadır. IŞİD'in iki hafta üst üste Şiilerin Kunduz ve Kandahar illerinde cuma namazını hedef alması ve terör ve suç eylemlerini tekrarlaması, yüzlerce ibadet eden suçsuz insanın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanmış, ardından iç ve dış tepkilere yol açmıştır.
IŞİD'in çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan bu iki terör saldırısı, Taliban hükümetini büyük eleştiri ve protestolara maruz bırakmış ve bir bakıma Taliban grubunun Afgan kamuoyunda ülkeyi yönetme alanındaki konumunu da zayıflatmıştır. Bazı Taliban yetkilileri son haftalarda IŞİD'i kendileri ve Afganistan için ciddi bir tehdit olarak görmese de IŞİD'in ülkedeki ölümcül saldırılarının yol açtığı derin güvenlik sorunları masum Afganların özellikle Şiilerin Taliban'ın tehditleri ciddiye almama kurbanı olduğunu göstermiştir. Taliban yetkilileri ise Kabil'in fethinden ve Afganistan'daki savaşın diğer tarafının yenilgisinden sonra IŞİD grubunun Taliban ile karşı karşıya gelme korkusu ile ülkedeki faaliyetlerini de kademeli olarak durduracağını düşündüler. Olaylar eğilim üst düzey yetkililerin de tahminlerinin aksine gelişti. Afgan temsilciler meclisinin de eski bir üyesi olan Şükriye Barkari şöyle diyor. Taliban, IŞİD'i dizginlemek ve mezhep savaşını önlemek için ciddi adımlar atmasa Afganistan, ülkenin de her köşesinde etnik ve dini çatışmalar sahnesine dönüşecek ve ciddi bir krizle de karşı karşıya kalacaktır. Taliban hükümeti Afganistan'da güvenliği sağlayamamak ve terör örgütü IŞİD'e karşı koyamamakla suçlandığı bir sırada iç tehditlerle mücadele etmek ve sınırları savunmak için de düzenli ve güçlü bir ordu oluşturma iddiasının da öne sürülmesi pek düşündürücü bir husustur. Taliban'ın IŞİD terör grubunun Afganistan'daki terör ve ölümcül eylemlerini de engelleyemediği takdirde ve ülkedeki azınlıklar başta olmak üzere tüm insanların güvenliğini sağlayamadığı takdirde Afganlar arasında hükümetin kabiliyetine dair geniş çaplı bir güvensizlik olacağına dair yaygın bir görüş ortaya çıkacaktır. Buna ilaveten Afganistan sınırları içerisinde de güvenliği bozmak isteyen ve bozan grupların faaliyetleri için de çok uygun bir zemin hazırlanacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Haban 1400 Hicri Kameri, 19 Rebiyül Evvel 1443 ve miladi 26 Ekim 2021 Salı. 41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Haban 1359'da İran'ın güneyindeki Huremşehir kenti Irak'ın Basri rejiminin mütecaviz ordusunca işgal edildi. Hicri Şems'i 3 Haban 1359'da Basri düşman Huremşehir cephesinde askerlerine konuşlandırarak ve koordineli bir şekilde ve kendi askerlerine bu cepheye yerleştirerek kente karşı topyekun ve kapsamlı bir saldırıya geçti ve eşsizsiz bir savaşın ardından Huremşehir cadde ve sokaklarına girdiler. Kent sakinleri ve askerleri cihat yaparak düşman karşısında dimdik durdular ve Huremşehir köprüsü çevresinde hamasette yarattılar. Ancak nihayet Hicri Şems'i 4 Haban akşamında kentin batı kesimi düşmanın eline geçti ve Huremşehir'in acı trajedisi durağa ulaştı. Savunucu güçlerin geri kalan kısmı kentin doğusuna doğru geri çekildiler ve nihayet çabaları ve dik duruş sergilemelerine rağmen Huremşehir kentinin tamamı düşman tarafından işgal edildi. Gerçi bugün bu kent düşmüştü ancak Huremşehir'i savunanların direnişi ve canlarını feda etme hamasetleri tarihte kalıcılaştı. Huremşehir kentinin düşmesiyle düşman kentteki evleri, liman ve gümrüğü yağmalamaya başladılar ve Huremşehir halkının bir kısmını da esir aldılar. Ancak bu olaydan 1,5 yıl sonra İranlı cesur gençler Huremşehir kentini işgalden kurtardılar ve yeni bir hamaset daha yarattılar. İşte Huremşehir kentinin özgürleşmesi İran takviminde dik duruş ve direniş günü olarak kayda geçti. ...57 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Haban 1343'te Despot Şah zindanlarından yeni serbest bırakılan İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni yaptığı önemli konuşmasında İran'daki Amerikalı vatandaşlara yargı dokunulmazlığının tanınması anlamında olan kapitülasyon yasasının onaylanmasına şiddetle karşı çıktı. İmam Hümeyni ayrıca konuşmasında Amerika ve soykırımcı rejimi İsrail'e tepki gösterdi. Rahmetli İmam Hümeyni'nin kapitülasyon yasası ve Şah rejimini açıkça kınaması aslında halkın daha fazla uyanmasına neden oldu. Öyle ki Şah İmam Hümeyni'ye karşı yeni sınırlamalara kalkışmak zorunda kaldı ve bir süre sonra imam tutuklanarak ilk önce Türkiye, daha sonra Irak'a sürgüne gönderildi. ...55 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Haban 1345'te İran Milli Televizyonu denemeli olarak faaliyetlerine başladı. ...26 yıl önce bugün 26 Ekim 1995'te Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri ve Kudüs'ün işgalci rejiminin aleyhinde etkin faaliyetlerde bulunan Dr. Fethi Şikak'ı bu rejimin casusluk servisi Mossad tarafından şehit edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık için ayrılan bütçenin en büyük payı şehir hastanelerine gitti.
Karar.
Büyükelçi krizi doları ateşledi, bir yeni rekor daha.
Yeni Asya.
Şartlar devam ettikçe müsilaj tehlikesi var.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Uğur Emek 24 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde mega projelerin bütçe ödenekleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Basından öğrendiniz, 2022 yılında şehir hastanelerine yapılacak ödemeler için 21,6 milyar TL, otoyollar, köprüler için 20,3 milyar TL ve Avrasya Tüneli için de 540 milyon TL ödenek ayrıldı. Bu sayılar kendi başlarına pek bir anlam ifade etmiyor. O nedenle bazı karşılaştırmalar yapacağım diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesindeki garanti ödemelerinin kendi bütçesi içerisindeki payı %45. İzleyen yıllarda bu oran %47'ye çıkıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün harcadığı 2 liranın neredeyse 1 lirası gelir garantilerine gidiyor. Yani karayolları bütçesi giderek esnekliğini kaybediyor ve daha donuk hale geliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin yarısı mega projeleri gidiyorsa diğer yol yatırımları ne olacak? Mevcut yolların bakımı nasıl yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü ya yeni yol yapmayacak ya da gelir garantili yap, işle, devret projelerine daha çok yaslanacak. Böylece gelecek nesillere daha fazla yük aktarılacak. Kurumların bütçe tekliflerini orta vadeli programda belirlenen makroekonomik çerçeveye göre hazırlaması gerekmektedir. Orta vadeli programdan önümüzdeki yıllara ilişkin kur tahminlerini okuyabiliyoruz. Kurumların dövize dayalı gelir garantilerinin Türk lirası karşılığını bu kurlara göre hesapladığını kabul ediyoruz. Şehir hastanelerinde yapılan kira ve hizmet bedeli ödemeleri doğrudan yükümlülüktür. Anlaşılan Sağlık Bakanlığı önümüzdeki yıllarda kullanım ve hizmet bedeli ödemelerinin daha da artmasını beklemektedir. 2021 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan ödeneğin 2024 yılında 2,5 milyar dolar olması öngörülmektedir. Bu tabloda bana ilginç gelen otoyol ve köprü ödeneklerindeki beklentilerdir. Bu projelerdeki gelir garantileri koşullu yükümlülüktür. Yani sözleşmelerde verilen geçiş garantileri kadar otoyollardan ve köprülerden geçerseniz bütçeye bir yük gelmiyor. Geçmediğinizde verilen garanti ve gerçekleşen trafik arasındaki farkı vergi mükellefleri ödüyor. Değerli okur, artık Karayolları Genel Müdürlüğü de sizlerin bu pahalı yolları kullanmayacağınıza inanmış görünüyor. Bu nedenle de 2021 yılında 1,7 milyar dolar olan garanti ödeneğinin 2024 yılında 2,6 milyar dolar olmasını öngörmüş. Karayolları Genel Müdürlüğü sizlerin bu yolları ve köprüleri daha çok kullanacağınıza inanmış olsaydı bu ödeneklerin giderek azalması gerekirdi. Bu taahhüt çerçevesindeki kamu özel işbirliği sözleşmesi süresinden önce feshedilirse yurt dışından sağlanan finansman ve bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklanan yükümlülükler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderilen kamu borç yönetimi raporundan görüleceği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 otoyol projesinde 17,2 milyar dolar tutarında borç üstlenim taahhüdünde bulundu. 2022 yılı bütçe kanunu teklifinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4,5 milyar dolar daha borç üstlenim taahhüdünde bulunmasına imkan sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genel ve özel bütçeli kuruluşların kamu özel işbirliği sözleşmelerinde borç üstlenim taahhüdünde bulunuyor. devlet hava meydanları işletmesi gibi genel bütçenin dışındaki kitler ve yerel yönetimler kendileri borç üstlenim taahhüdünde bulunmaktadır. Şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kendisi borç üstlenimini taahhüt etmektedir. Maalesef çoğu konuda olduğu gibi bu yükümlülükler hakkında da kamuoyuna bilgi verilmiyor.
Mehmet Kara 24 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "İktidar milletin arasında dolaşmaktan korkuyor mu?" başlıklı yazısına yer veriyor. Önce şaka sandık ancak haber doğruymuş. Haberi okuyunca pek çok kişi gibi biz de hayretler içerisinde kaldık. Başta muhalefet partilerinin genel başkanlar olmak üzere milletvekilleri uzunca bir süredir halkın arasında neredeyse adım adım dolaşarak milletin dertlerini dinliyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Milletten gelen dertleri tek tek not alıp Ankara'da grup toplantıları, basın toplantıları ve açıklamaları ile gündeme getirip iktidarın dikkatini çekmeye çalışıyorlar. İktidar partileri bunları not alıyor mu bilemiyorum ama genel başkan bazen miting yapıp görüşlerini açıklayıp gidiyor. Küçük ortak ise mesajlarını sosyal medya üzerinden ya da haftalık grup toplantısında açıklıyor. Başta işsizlik, geçim sıkıntısı, adalet ve hukuk olmak üzere milletin sayısız derdi var. Millet sokakta gördüğü siyasetçiye feveran ediyor. İktidara mensup vekiller halkın arasına çıktıklarında bu dertler kendilerine de iletiliyor. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere piyasadaki her şeye zam gelmesi vatandaşı hayatından bezdirdi. Özellikle asgari ücretle çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşın çoğunluğu seçim konusunda büyük sıkıntı içinde. Ortada bir süredir artık iktidar tarafından da dillendirilmeye başlanan büyük bir ekonomik kriz var. Döviz ve altının rekor düzeyde artması hayatın bütün alanlarını etkilerken bir taraftan da devletin iç ve dış borcu her geçen gün artıyor. Sonuç olarak bu durum vatandaşı her alanda zam olarak yansıyor. Ekonomide durum böyle iken iktidar partisi AKP'nin genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir'in son açıklamasını aslında birçok şeyin gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Milletin sıkıntılarının farkında olduklarını belirtirken Kandemir şu ilginç cümleyi kurdu. Vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdili kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve genel başkanımıza arz ediyoruz. Kriz bütün ülkeyi kasıp kavururken hala neyin analizi yapılıyor? Krizi görmek için sokağa çıkıp millette 10-15 dakika konuşmak yeterli.
Veysel Ulusoy 24 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Tarımda da doğruları söylemek gerekiyor" başlıklı yazısına yer veriyor. Biraz önce "aldığım fiyat bilgisine göre" diye başlayan cümleler kronik enflasyonun habercisi niteliğindedir genel olarak. Tabii enflasyon deyince herkesin aklına raflarda değişen fiyatlar geliyor değil mi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Doğal olarak öyle oluyor ama son günlerde tarım girdilerindeki fiyat artışı ya da doğru tabirle hiper enflasyon konuşulması ve analiz edilmesi gereken en önemli sorun olarak karşımızda duruyor. Öyle ki şu günlerde tarlalara düşecek buğday, arpa ve diğer ürün tohumlarının programını toplumca yapmazsak gelecek seneye neler yaşayabileceğimizi tanımlamak olanaksız hale gelir. Bir defa küresel girdi fiyatlarındaki tüm artışlar Sayın Bakan'ın söylemlerinin belirttiğinin aksine olduğu gibi ve aynı gün girdi fiyatlarına yansıtılmıştır. Bununla da kalınmamış, küresel fiyatların da üzerinde bir fiyatlama piyasada kendisini göstermiştir. Örnek mi? Kullanılan tohumu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Mazotu ve işçi giderlerini bile saymadan Sayın Bakan'ın vurguladığı fiyat karşılaştırmasının girdi maliyetinin en önemlisi olan gübre fiyatlarını inceleyerek doğru olmadığını basit bir istatistikle gösterelim. Öncelikle 23 Eylül 2021 tarihine gidelim. Gidelim derken daha bir ay öncesine sadece. Üre gübresinin fiyatı 515 dolar ton artığı taşıma gideri. Tam bir gün sonra dolar fiyatına yapılan zamla bu 650 dolar ton artığı taşımaya çıkıyor. Durun, daha iyi günler bunlar demeye kalmadan 14 Ekim sabahı 885 dolara çıkıyor. Daha bitmedi, 2 günün içinde bir ayda 4. zam geliyor ve fiyat 935'e çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak'ta halkın seçim sonuçlarına itirazları.
Beyrut'ta 14 Ekim hadisesine tepkiler.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Irak'ta geçen hafta parlamento seçim sonuçlarına itirazlar devam ederek çeşitli eyaletlere yayıldı. Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan Halef bu konuda şöyle dedi. Şimdiye kadar seçim sonuçlarına itiraz eden adayların itiraz sayısı 1400'e ulaştı. Irak seçimlerine yapılan itirazlar sadece belli bir siyasi ittifak veya gruba özel olmadığı, bu seçimlerde farklı siyasi görüşleri olan çeşitli grupların seçim sonuçlarına itiraz ettiği belirtilmelidir. Nasr İttifakı üyelerinden Nedi Cevdet oy sayımı sırasında bazı siyasi partileri oyları çalmakla suçlayarak seçimlere hile karıştırma ihtimali var olduğunu ancak oyların bu denli çirkin bir şekilde çalınmasını asla tahmin bile etmediklerini belirtti.
İyad Allavi başkanlığındaki Vataniye İttifakı da bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını geçersiz olduğunu, açıklanan seçim sonuçlarının Irak halkının güvendiği bazı adayları sildiğini, Vataniye İttifakı'nın adayları da silinenler arasında yer aldığını belirtti. Vataniye İttifakı açıklamasında şu vurguyu yaptı: "Biz halkı güvendiği ve aralarında Vataniye İttifakı'nın adaylarının da yer aldığı çok sayıda seçkin adayın parlamentoya girememesine yol açan şu şaibeli seçim sonuçlarına tam muhalefetimizi ilan ediyoruz." Vataniye İttifakı açıklamasında ortaya çıkan şimdiki durum, seçimlerin esas amacı olan reform hareketiyle sonuçlanmayacağını vurguladı. Fethi İttifakı, Kanun Devleti, Asayip Ehli Hak Hareketi, Ketaif Hizbullah Hareketi, İslami Parti, Irak Kürdistan Yüzseverler Birliği de parlamento seçim sonuçlarını uyduruk ilan ederek reddeden Iraklı diğer bazı siyasi hareketlerdi.
Irak'ta siyasi gruplar ve partilerin itiraz ve şikayetlerinden başka halk da sokaklarda düzenledikleri eylemlerle seçim sonuçlarına itiraz ediyor. Müsenna, Zikar, Basra, Bağdat eyaletlerinde ve ülkenin merkezi ve güneyinde yer alan bazı kentlerde halk protestoları devam ediyor. Protestocular kurdukları çadırlarda oturma eylemi yaparak oyların yeniden sayımını istiyor. Başkent Bağdat'ta ise seçim sonuçlarına itiraz eden halk Asma Köprü ve Yeşil Bölge yakınında çadırlarını kurarak talepleri yerine getirilinceye dek eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.
Iraklı bazı siyasi partiler ülkeyi saran seçim sonuçları krizinde seçim yüksek komisyonu oy sayımında büyük hata işlediğini, bu yüzden Irak'ta siyasi atmosferin daha da kötüleşmesinden bu komisyon sorumlu olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Fethi İttifakı üyesi Muhammed Mehdi, seçim komisyonunun elinde bulunan elektronik oy sayım cihazları doğru çalışmadığını ve büyük hatalar işlediğini kaydetti. Hukuk adlı yeni kurulan hareketin üyeleri sabah Ardabi'de seçim sonuçlarının değişmesinden seçim yüksek komisyonu sorumlu olduğunu belirterek oyların elektronik cihazlarla sayımı ile elle sayımı sonuçları arasında fahiş fark bulunduğunu belirtti.
Fethi İttifakı sözcüsü Ahmet Esedi de ellerinde seçim sonuçlarının doğru olmadığını ortaya koyan veriler bulunduğunu ifade etti. Iraklı siyaset meseleleri uzmanı Kazım El-Hac ise bazı veriler Irak seçimleri ta baştan hileye ve sonuçların değiştirilmesine açık olduğunu ve bu da seçim yüksek komisyonunun oy sayımı gibi uygulamalarını sabote etmekle gerçekleştiğini gösterdiğini vurguladı.
Bundan başka seçim sonuçlarına itiraz edenler Irak'ta son parlamento seçimlerini Amerika, Siyonist, İsrail, Britanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yabancı aktörler müdahale ettiğini belirtiyor. Iraklı şahsiyetler ve protestocular bu aktörlerin hem seçim kampanyaları hem de oylama sırasında sürece müdahale ettiğine inanıyor.
Irak'ın Asayip Ehli Hak Hareketi Siyasi Büro sorumlusu Salim İbadi bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor: "Elimizde Amerika ve Korsan İsrail'in Irak toplumu içinden bazılarının üzerinden direniş güçleri ve şahsiyetlerini Irak'ın siyaset sahnesinden dışlamak üzere darbe vurduklarını gösteren bilgiler var. Protestocular bu müdahalelerin mali sponsorluğunu da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yaptığını belirtiyor. Gerçekten seçim sonuçlarına itiraz edenler, bu seçimler uluslararası gözlemcilerin gözetimi altında düzenlenmesine rağmen adil şartlar altında ve sağlıklı bir şekilde yapıldığını, seçim sürecinde Irak'ta direnişe darbe vurmak üzere yüklü siyasi paralar harcandığını kaydediyor."
Bazı raporlarda oyların bilgisayarla sayımını gerçekleştiren serverlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunması ve yine Birleşik Arap Emirlikleri seçim sandıklarından oy sayımı sonuçlarını Irak'ta Seçim Yüksek Komisyonu'na aktaran uydunun sahibi olması yüzünden Iraklı bazı şahsiyetlerin ve siyasi hareketlerin Abu Dhabi'yi 10 Ekim seçim sonuçlarını değiştirmekle suçladığı belirtiliyor. Irak Başbakanı Seçim Danışmanı Hüseyin Hindavi, Irak seçimlerinden önce yaptığı açıklamada oyların elektronik sayımını gerçekleştiren cihazların Koreli firma Miro'nun bölgesel bürosu Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğundan oy sayımını yapan serverlerin de bu ülkede bulunduğunu belirtmişti. Fethi İttifakı adayı İşvak Kerim ise esas hata Seçim Yüksek Komisyonu'nun serverlerin başta Haşr-ı Şabi hareketi olmak üzere Irak'a düşman olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunmasını kabul etmesi olduğunu belirterek seçim sonuçlarını Birleşik Arap Emirlikleri Siyonist rejim İsrail ile birlikte belirlediğini belirtti.
Bu şartlarda protesto eylemlerini düzenleyen Halk Komitesi Yüksek Seçim Komisyonu'nun icraatı yetersiz olduğunu belirterek komisyon başkanı ve diğer üyeleri yargıya sevk edilerek yargılanmalarını istedi. Komite bundan böyle Irak'ta tüm seçimlerde oy sayımı elle yapılmasını ve şimdiki seçim yasası da yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Şimdi Lübnan'a geçiyoruz. Lübnan'da 4 Ağustos 2020 Beyrut patlaması dosyasını yargıcı Tarık Bitar tamamen siyasi ve yargı çerçevesinde olmayan aceleci bir kararla Lübnanlı bazı eski bakanların ve milletvekillerinin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ancak bu yanlış karar Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde halk protestolarını tetikledi. Lübnan halkı 14 Ekim'de başkent Beyrut'ta barışçıl bir şekilde karara itiraz etmek üzere protesto eylemi düzenledi. Ancak birden kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateşliğe karşılaştı. Bu saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından Lübnan Hizbullah Hareketi Emel Hareketi ile ortak bir bildiri yayımlayarak saldırı Suudi Arabistan tarafından mali destek gören Batı yandaşı 14 Mart hareketine bağlı Samir Cacal liderliğindeki siyasi partinin üyeleri tarafından düzenlendiğini açıkladı. Bu doğrultuda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah geçen hafta bir konuşma yaparak son yıllarda ilk kez siyasi bir parti ve liderine karşı açıkça tavır koydu. Nasrullah konuşmasında şöyle dedi: Lübnan'da siyasi bir parti Beyrut'un güneyinde zahiri halkı sürekli kaygı içinde yaşamasını ve burada yaşayan insanları Lübnanlı Hristiyanların düşmanı gibi göstermeye çalışıyor. Bu partinin lideri bizim komşularımız için farazi bir düşman üretme peşindedir. Bu kaygıyı yaratmanın amacı ise bu parti kendisini Hristiyanların esas hamisi gibi göstermektir. Bu parti Kuvvetul Lübnaniye Partisi'dir.
Arap dünyasının ünlü gazeteci yazarı Nasır Kandil, Hizbullah lideri Nasrullah'ın konuşması üzerine şu yorumda bulundu. Seyit Hasan Nasrullah, Tayyip şehitlerinin kanının hesabını soran kişi konumunda olarak kendisini şehit ailelerinin bu olayla ilgili sorularına cevap vermekle yükümlü gördü. Bu yüzden Hizbullah Genel Sekreteri Yargı Kurumu'ndan sorumluluk üstlenmesini isterken politikacılardan ve halktan hükümete ve yargıya yürütecekleri soruşturmada güvenmelerini istedi.
Bu arada Lübnanlı avukat Meyel Hansa, geçen salı günü Kuvvetul Lübnaniye Partisi lideri Samir Caca ve Beyrut Limanı patlama dosyasının yargıcı Tarık Bitar aleyhine terör eylemlerine destek vermek ve Lübnan'da iç fitne çıkarmak suçlarından açtığı dava dilekçesini Lübnan savcılığına sundu. Teröre mali destek, devlet haysiyetini zayıflamak, fitneci cinayetleri işlemek, Lübnan anayasasını ve yasalarını aşağılamak ve bu yasalara aykırı hareket etmek Samir Caca ve Tarık Bitar'a yöneltilen diğer bazı suçlardır. Şimdi ise konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Lübnan'da çok hassas bölgeler üzerine siyaset kuruludur. Örneğin Marun'u Cumhurbaşkanı, Sünni Müslüman Başbakan, Şii Müslüman Meclis Başkanı, yani orada çok hassas dengeler söz konusudur ve çok küçük bir ülkede, nerede 4-5 milyonluk bir ülkenin bu denli etnik, mezhepsel gruplardan oluşması ve her grubun siyasetle iddialı olması ve bunun yanı sıra da bölge dışı aktörlerin ve hatta okyanus ötesi devletlerin Lübnan siyasal hayatında egemen olmak yolunda çaba göstermeleri, para harcamaları, lojistik ve siyasi destek vermeleri ne yazık ki Lübnan'ı çok uzun süren bir iç savaşla karşı karşıya bırakmıştır. Bir zamanlar Orta'da onun gelini veya Paris denen yer biliyorsunuz şu taş taşında kalmamıştır. Her ne kadar son zamanlarda özellikle bazı bir nisli bir huzur da gelmiş olsa yine de bu büyük patlamalarla siyasal alanında özellikle Suudi Arabistan'ın başı çektiği ittifakın çoğunluğu siyonistlerle beraber hareket ediyorlar. Lübnan iç siyaset dengelerini etkileyip orada var olan bu hassas dengeyi de ortadan kaldırmaya yönelik çabalar her zaman için Lübnan için başka bir bela olacağını biliyoruz. Ha bugün bitse yarınca başlayacaktır dediğim gibi. Çünkü çok da atlatması sağlam böyle bir demokratik değerlere sahip. Çok güçlü siyasal kurumların olmaması tabii ki Lübnan'ı doğrudan doğruya Lübnan'ın huzurunu ve güvenliğini etkiliyor. Maalesef her ne konuşursak konuşalım Lübnan devleti her zaman için yani Lübnan halkı ve devleti Siyonist rejimin yakınında bulunmanın her zaman bedelini ödeyecekler. Ödediler, ödeyecekler de. İç savaş da öyleydi. Daha sonraki gelişmeler de öyleydi. Lübnan öyle bir maalesef bir coğrafi olarak İsrail devletinin Siyonist rejiminin yanında olduğundan dolayı sürekli olarak bu saldırılara maruz kalacaktır. Esasen baktığımızda İsrail devletine komşu ülkelerin hepsi böyle bir bedel ödüyorlar. Dönem dönem istikrarsızlık, dönem dönem faili meçhul cinayetler, dönem dönem patlamalar oluyor. Lübnan bu doğrultuda en fazla ödün veren ülke konumundadır. Zira çok iç içe geçmişlerdir ve en önemlisi bugün Siyonist rejimine karşı dünyada yani bütün dünyada söyleyebilirim en büyük mücadele veren, en büyük direnişi gösteren Lübnan Hizbullah'a da nihayet Lübnan topraklarındadır. Ve Lübnan'da yasal bir siyasi partidir. Her ne kadar bazı Suudi yanlısı veya İsrail Siyonist rejimin yanlısı devlet adamları ve üst yöneticiler her zaman Lübnan'da Hizbullah'ı Lübnan siyasal denklemlerinden uzak tutmaya çalışsalar da Lübnan Hizbullah'ı hem askeri hem eğitim hem sosyal hem sağlık alanlarında yani bütün hayata dair her alanda var olduğu için buna da başarılamıyorlar. Ama bunun bedelini nasıl çıkartıyorlar dediğim gibi her zaman için Hizbullah'ı Lübnan'da var olduğu sürece Siyonist rejim burada mutlaka bir iç karşılıklar çıkartacaktır ve önemli olan şudur. Her ülkede böyle faili meçhul cinayetler işleniyorsa, bombalar patlıyorsa bunun mutlaka Siyonist rejiminin istihbarat örgütlerinin başta Mossad olmak üzere çok müthiş rolü vardır. Lübnan da bunun dediğim gibi bedelini çok ağır ödemektedir ve bundan sonra da ödeyecektir.
Sayın Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce www.parstoday.com üzerinden bizi takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresi üzerinden görüş ve isteklerinizi de bizlerle paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Irak seçimleri.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle Irak'ta 5. parlamento seçim sonuçlarını ele alacağız.
Ayrıca seçim sonuçlarına yönelik itirazların sebeplerine ve yeni iktidarın kurulması üzerindeki etkilerine kısaca değineceğiz.
Irak'ta erken seçim olan 5. dönem parlamento seçimleri 10 Ekim 2021'de düzenlendi. 2003 yılından sonra Irak'ta 5. genel seçim sayılan bu seçimlerden sonra göze çarpan en belirgin değişiklik onaylanan yeni seçim yasasının uygulanmasıydı. 2020 yılında onaylanan 9 numaralı seçim yasasına göre Irak genelinde seçim bölgeleri 18'den 83'e çıkarıldı ve seçmenler listelerin yerine doğrudan adaylara oy verdi ve böylece en yüksek sayıda oy kazanan adaylar parlamentoya girme hakkı kazandı. Yeni seçim yasasında adaylar eyalet genelinde değil, seçim bölgeleri seviyesinde birbiriyle rekabet etti. Bundan başka önceki seçimlerde seçmenler istedikleri eyalette istedikleri adaya oy verebilirken, yeni seçim yasasına göre ancak bulundukları seçim bölgesindeki adaylara oy verebiliyor.
Irak seçimlerine katılım oranı ise %41 olarak açıklandı. Ki bu da düzenlenen 5 dönem seçimlerinde en düşük katılım oranı sayılıyor. Irak'ta 10 Ekim seçimlerinde birkaç önemli rekora da imza atıldı. Bu seçimlerde kadın adaylar büyük başarı elde ederken bağımsız adaylar 40 sandalye kazandı. Bu seçimlerde ayrıca Ekim 2019 protestolarından sonra ortaya çıkan grupların 9 adayı, bu gruplara yakın duran 10 bağımsız adayla birlikte toplam 19 sandalye kazandı.
Irak'ta düzenlenen 5. dönem parlamento seçimlerinde 3249 adaydan 951'i kadın adaydı ki bu adaylardan 97'si parlamentoya girmeye başardı. Irak Yönetimi Sekreterliğinde Kadınların Becerilerini Geliştirme İdaresi Başkanı Yesra Kerim Muhsin konu hakkında yaptığı açıklamada kadın adaylar 97 sandalye elde ederek kendilerine ayrılan özel kontenjandan 14 sandalye daha fazla kazandıklarını belirtti. Muhsin bu seçimlerde 57 kadın aday sırf kendilerine verilen oylarla ve kota kanununa ihtiyaç duymaksızın parlamentoya girdiklerini kaydetti.
Kota kanununa göre parlamentoda sandalyelerin %25'i kadınlara aittir. Bir başka ifadeyle Irak parlamentosunda en az 83 kadın milletvekili bulunması gerekiyor. Bu kanuna göre seçimleri kazanan her 4 adaydan biri oy sayısına bakılmaksızın kadın adaylardan biri olması gerekiyor.
Irak seçimlerinin sonuçları ile ilgili bir başka konu seçim yüksek komisyonunun belirttiğine göre bu seçimlerde 265 milletvekilinin ilk kez 5. parlamentoya girmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle 4. parlamentoda yer alan milletvekillerinden %80 kadarı sandalyelerini yeni milletvekillerine verecek ve sadece 65 eski milletvekili yeni parlamentoda görev üstlenecektir.
Irak'ta parlamento seçimlerine ilişkin şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre ise siyasi gruplar ve partiler ve bağımsız adaylar arasında dağılımı şöyle. Sadr grubu 73, Tekaddum İttifakı 37, Kanun Devlet İttifakı 34, Kürdistan Demokrat Partisi 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği 17, Azm İttifakı 12, Fetih İttifakı 17, İmtidat Hareketi 9, Ceylul Cedid 9, Kuvva-ed-Devle İttifakı 4, Bağımsızlar 40. Bu seçimlerde 7 sandalye dini azınlıklara aitti. Şia hareketler toplamda 165, Sünni hareketler 75, Kürt hareketler 63 ve Milli Medeni ya da Teşriniler 19 sandalye kazandı.
Irak seçimlerde bir başka dikkat çeken nokta seçim sonuçlarının bazı siyasi hareketlerin çok zayıflaması veya tamamen eski konumunu kaybetmesiydi. Örneğin Kuzey Irak'ın Goran hareketi bu seçimlerde hatta bir tek sandalye kazanmazken liderlik konseyi üyeleri hep birlikte istifa etti ve böylece bu hareket pratikte dağıldı. Yine Seyit Ammar Hekim liderliğindeki Hikmet hareketi veya Haydar İbadi liderliğindeki Nas hareketinin her biri sadece ikişer sandalye kazanmalarıyla birlikte pratikte Irak'ın siyaset meydanında etkilerini kaybeden iki hareket oldu.
Bundan başka seçim sonuçları, Şii gruplar arasında Sadr Hareketi, Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti, Sünni gruplar arasında ise Muhammed Halbusi liderliğindeki Tekadüm İttifakı ve Kürt hareketler arasında Irak-Kürdistan Demokrat Parti ve Şahsvar Abdülvahid liderliğindeki Yeni Kuşak Hareketi bu seçimlerden galip çıkan hareketler olduğunu gösteriyor. Yeni Kuşak Hareketi'nin çıkış noktası Süleyman ve gerçekte Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin oylarını kazanmıştır.
Irak seçimlerinde üzerinde durulması gereken bir başka konu, seçimlere kazanan siyasi hareketlerin 2018 yılına oranla oy kaybına uğramış olmalarıdır. Bu seçimleri birincilikle tamamlayan Sadr Hareketi toplam 620.942 oy kazandı. Oysa 2018 seçimlerinde 1.500.832 oy kazanmıştı. Gerçi Sadr Hareketi buna karşın önceki parlamentoda 54 sandalye sayısını yeni parlamentoda 73'e çıkarmayı başardı. Yine Kanun Devlet İttifakı seçimlerde 244.800 oy kazandı. Oysa 2018 seçimlerinde 633.574 oy kazanmıştı. Gerçi bu ittifak önceki parlamentoda 25 sandalye sayısını yeni parlamentoda 34'e yükseltti.
Mesut Barzani liderliğindeki Irak-Kürdistan Demokrat Parti 2018 seçimlerinde 724.727 oy kazandı. Fakat bu son seçimlerde ancak 420.430 oy kazandı. Ama yine bu partide sandalye sayısını 25'ten 32'ye çıkarmayı başardı. Aslında sandalye sayısında yaşanan değişiklikler 5. dönem parlamento seçimlerinde katılım oranı düşük olmasına rağmen uygulanan yeni seçim yasasının sonucudur.
Irak'ta son parlamento seçim sonuçları bazı siyasi grupların itirazıyla karşılaştı. Irak'ın Seçim Yüksek Komisyonu Başkanı Celil Adnan Halef, şimdiye kadar seçim sonuçlarına itiraz eden adayların itiraz sayısı 1400'e ulaştığını belirtti. İtirazların başlıca gerekçeleri seçimlere hile karıştırılması, oy sayımına müdahale ve dış odakların bu seçimlerin düzenlenme sürecine müdahaleleri şeklinde açıklandı. Irak seçimlerine yapılan itirazlar sadece belli bir siyasi ittifak veya gruba özel olmadığını, farklı siyasi görüşleri olan çeşitli grupların seçim sonuçlarına itiraz ettiği belirtilmelidir.
İyad al-Lavi başkanlığındaki Vataniye İttifak da bir açıklama yaparak seçim sonuçları geçersiz olduğunu, açıklanan seçim sonuçlarının Irak halkının güvendiği bazı adayları sildiğini, Vataniye İttifak'ın adayları da silinenler arasında yer aldığını belirtti. Vataniye İttifakı açıklamasında şu vurguyu yaptı: "Biz halkı güvendiği ve aralarında Vataniye İttifakı'nın adaylarının da yer aldığı çok sayıda seçkin adayın parlamentoya girememesine yol açan bu şaibeli seçim sonuçlarına tam muhalefetimizi ilan ediyoruz."
Vataniye İttifakı açıklamasında ortaya çıkan şimdiki durum seçimlerin esas amacı olan reform hareketiyle sonuçlanmayacağını vurguladı. Fethi İttifakı, Kanun Devleti, Asayi Behli Hak Hareketi, Ketayip Hizbullah Hareketi, İslami Parti, Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği ve parlamento seçim sonuçlarını uyduruk ilan ederek reddeden Iraklı diğer bazı siyasi hareketlerdi.
Irak seçimlerine ilişkin gündeme gelen konulardan biri de başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dış odakların bu seçimlere müdahalesidir. Fethi İttifakı üyesi ve önceki parlamentonun milletvekili Abdülemir Taiban Twitter hesabında şöyle yazdı: "Birleşik Arap Emirlikleri'ne Irak'ta seçim sonuçlarını değiştirmesine müsaade edilmemeli." Taiban, Irak Yüksek Seçim Komisyonu'ndan oyların elle sayılmasını, böylece seçim sonuçlarında adaletin yerine getirilmesini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oylara müdahalesinin engellenmesini istedi.
Bazı raporlarda oyların bilgisayarla sayımını gerçekleştiren serverlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunması ve yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde seçim sandıklarından oy sayımı sonuçlarını Irak'ta seçim yüksek komisyonuna aktaran uydunun sahibi olması yüzünden Iraklı bazı şahsiyetlerin ve siyasi hareketlerin Abu Dhabi'yi 10 Ekim seçim sonuçlarını değiştirmekle suçladığı belirtiliyor. Irak Başbakanı seçim danışmanı Hüseyin Hindavi Irak seçimlerinden önce yaptığı açıklamada oyların elektronik sayımını gerçekleştiren cihazların Koreli firma Miro'nun bölgesel bürosu Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğundan oy sayımını yapan serverlerinde bu ülkede bulunduğunu belirtmişti. Fethi İttifakı adayı İşvak Kerim de esas hata seçim yüksek komisyonunun serverlerin başta Haçlı Şabi hareket olmak üzere Irak'a düşman olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunmasını kabul etmesi olduğunu belirterek seçim sonuçlarını Birleşik Arap Emirlikleri Siyonist rejim İsrail'le birlikte belirlediğini belirtti.
Hal böyleyken Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz eden çevreler oyların seçim yüksek komisyonu tarafından elle sayımı gerçekleştirmesini istiyor. Iraklı siyaset meseleleri uzmanı Kamil Bayati ise şöyle diyor. Şimdiki siyasi çıkmazı aşmanın tek yolu tüm sandıklarda oyların elle sayımıdır. Fethi İttifakı adayı İşvak Kerim ile seçim yüksek komisyonu oyları elle sayma başlaması gerektiğini belirtti. Kerim, Birleşmiş Milletler Irak İşleri Özel Temsilcisi'nin oyların elle sayımına karşı çıkması seçimlere hile karıştığının ispatı olduğunu vurguladı.
Öte yandan bu süreçte en önemli konulardan biri Irak'ta parlamento seçim sonuçlarının bu ülkede iktidar yapısını etkilemesidir. Irak Anayasası'nın 70. maddesinin A bendine göre Cumhurbaşkanı milletvekillerinin 3'te 2'sinin oylarıyla seçilir. Öte yandan siyasi akımların arasındaki anlaşmaya göre bu mevki Kürtlere aittir. Şimdi seçim sonuçları ve Irak Kürdistan Demokrat Parti'nin zaferine bakıldığında Irak Cumhurbaşkanlığı'nın değişmesi hemen hemen kesin gibi gözüküyor ve Behram Saleh yerine Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden olmayan bir başkasına devretmesi gerekiyor.
Bu arada Iraklı ehli sünnet gruplar arasında Muhammed Halbusi liderliğindeki Tekadüm ittifakının kesin zaferine bakıldığında Halbusi'nin yeniden parlamento başkanı olmasına hemen hemen kesin gözüyle bakıldığı anlaşılıyor. Irak'tan parlamento başkanı da siyasi tarafların arasındaki anlaşmaya göre ehli sünnet kesimine aittir.
Ancak Irak'ta başbakanlık koltuğunun kaderi hakkında henüz kesin bir şey söylemek mümkün olmadığı anlaşılıyor. Irak Başbakanı Anayasa'nın 76. maddesine göre Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabineyi kurmakla görevlendiriliyor ve en az 165 sandalyesi olan çoğunluk kanadı tarafından belirleniyor. Irak'ta başbakan ise Şia akımların arasından seçiliyor. Ancak son parlamento seçimlerinde hiçbir Şia hareket tek başına çoğunluğu sağlayamadığı gözleniyor. Dolayısıyla seçim sonuçlarına bakıldığında da parlamentoda daha büyük bir çoğunluk kanadını kurmanın zor gözüktüğü anlaşılıyor.
Gerçekte Irak'ta seçimlerden sonra en önemli konu milletvekillerinin %50 artı 1 yani 165 milletvekilinin desteğini alan büyük ittifakı kurabilmektir. Buna göre şimdi Iraklı Şii gruplar arasında esas rekabet bu büyük ittifakı kurabilmektir. Bu süreçte Sadr Hareketi lideri Muktedi Sadr ve Kanun Devleti lideri Nuri Maliki büyük ittifakı kurmak için rekabet eden en önemli Şii liderlerdir.
Görünen o ki parlamentoya giren siyasi grupların büyük ittifakı kurma sürecinde başta Irak, Kürdistan, Demokrat Parti olmak üzere Kürt siyasi gruplarında hesaba katılması gerekiyor. Buna karşın yeni parlamentoda 73 sandalye kazanan Sadr Hareketi'nin Büyük ittifakı kurmak için daha fazla şansı olduğu gözleniyor. Gerçi Sadr Hareketi ile Kanun Devlet İttifakı'nı birbirine yakınlaştırmak için bazı çabalar sürdürülüyor. Ancak bu çabalar sonuç vermediği takdirde Irak'ın şimdiki Başbakanı Mustafa Kazimi'nin yeniden bu görevi üstlenebileceğinden söz ediliyor.
Değerli dinleyiciler, Irak'ta 5. parlamento seçim sonuçlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irb.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin birinci önceliği medya ve bilişsel savaş, ikinci önceliği ise ekonomik savaştır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi İran'daki insan hakları durumuna ilişkin özel raportör Cavid Rahman'ın raporuna kararlı bir şekilde tepki göstererek bu tür raporların amacının yalnızca insan hakları belgelerini diğer ülkelere karşı kullanmak olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı pazartesi günü İran'ın nükleer programında yeni gelişmelere dikkat çekti. Amerika'nın İran özel temsilcisi İran ve Belçika nükleer anlaşması hakkında yeni bir iddia ortaya koydu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı çarşamba günü müzakereler için Brüksel'e gideceğini duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.